Ayrım 4. Menzil. Bir tarikatın iki yüzü. Saygı Öztürk. Sayfa 45. Menzile gitmediğim için devlet hastanesinde beni muayene bile etmezler. Evet, yıl 2000'di. Menzilcilerin Sivrihisar'da almak istediği çiftlik eski Demokrat Parti milletvekili ve TBMM Grup Başkanı Abidin Potuoğlu'na aitti. Potuoğlu'nun vefatından sonra arazi torunlarına kalmıştı. Kemikçi Cahit bir ülkenin fahri başkonsolosu, Singapur Hava Yolları'nın da temsilcisiydi. Büyük torun Şan Özalp ise Afyon Kocatepe Üniversitesi öğretim üyesiydi. Çiftliğin satılığa çıkarıldığı gazete ilanıyla duyuruluyordu. Bugün 3000 dönümden fazla araziye sahip olan Erol'un tapu işlemi sırasında parasını bir iş adamı verdi. Bu ödünç bir paraydı. Şimdi tekrar Feyzettin Erol'la sohbetimize dönelim. Arsayı aldığımız zaman çevrede bazı kişilerin, askerlerin köy köy dolaşıp bunlar PKK'lıdır, bunlar sizi öldürecek dediklerini duyuyorduk. O zaman da hem yöre halkından hem de askerden çok eziyet gördük. Korkudan bize selam vermiyorlardı. Metanetimizi hiç bozmadık. Millet de devlet de biz de alıştık. Bakanlıklardaki işlerinizi nasıl takip ediyorsunuz? Samimiyetle söylüyorum, kesinlikle ne bakanlıklarla ne devletle işim var. Olsa da ben utanmam. Çekindiğim de yok, korktuğum da yok hiç kimseden. Bugün işim Sağlık Bakanlığı'na düşerse hayatta beni muayene de etmezler. Menzile gitmediğim için. O yüzden biz de devlet hastanesine değil özel hastanelere gidiyoruz.
Sağlık Bakanlığı'na işiniz düşse?
Ben gitmem. Bilseler ki bizim iş olacaksa bile tersini yaparlar. İşimi ters yaparlar.
Sağlık Bakanlığı'nda menzilcilerin gücüne
ne olacak? Enerji eski bakanı Taner Yıldız da, sağlık eski bakanı Recep Akdağ da bizim evimizde büyüdüler. Her hafta yanımda olan insanlardı. Şimdi selam da vermiyorlar. Bizim bulunduğumuz topluluğa da gelmiyorlar. Ama babamın döneminde babama hep gelirlerdi. Biz menzilden kopunca onlar da bizden koptular. Allah'a çok şükür biz memnunuz koptuklarına. Biz değil menzilciler Türkiye'nin her yerinde güçlüdür. Bilmiyorum, devlette her yerde adamları var. Niye olmasın ki?
Fethullahçıların yerini menzilciler mi alıyor? Onlar kadar güçlü mü?
Şu var, Fethullah gibi olmazlar, ben sana diyeyim. Fethullah'ta bir organize vardı, arkasında dünya gücü vardı, bilim adamları var. Bunların bilim adamı yok, kör topal gidiyorlar. Öyle bilinçle gittikleri yok yani. He desen 100 kilometre kaçarlar yani. Karambole gidiyorlar, menzilin ismine yazık ediyorlar.
Nerelerde güçlüler?
Şimdiki Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tahmin ediyorum bakanlıkta menzilcilerin fazla gücünü bırakmadı, dağıttı, dağıldı yani. Kendisinden Allah razı olsun.
Emniyette güçlü mü?
Var orada ama bilmiyorum. Bürokraside fazlalar. Ankara'da olamadığım için çok bilmiyorum. Babam zamanındakilerin de çoğu emekli oldu. Babam zamanında kimler olduğunu da biz bilmiyorduk. Herkes kendi gayretiyle geliyordu. Tavsiyemiz veya başka bir şeyimiz kesinlikle olmazdı.
Forsumu kullansaydım, bugün Türkiye'nin yarısı benim olurdu. Siyasetçilerle sizin ilişkiniz nasıldı?
Rahmetli Cumhurbaşkanı Turgut Özal neredeyse her gün görüştüğüm bir insandı. Şunu alın şuraya getirin diye vallahi teklif etmemişim. Şunu yapın kesinlikle söylememişim. Eğer o günkü forsumla babamı kullansaydım, inanın Türkiye'nin yarısı benim olurdu. Vatandaş olarak gidiyordum. 2-3 saat kapıda bekliyordum. Yine de babamın adını kullanmıyordum. Babama hiçbir zaman leke gelmesin istedim. Hangi gazete yazdı babamın şu bakanla şunu bunu yaptı diye? Kimse diyemez. Sağlık Bakanlığı'nda menzilcilerin gücü babamdan sonraki dönemdir.
Siz amcanıza ve çocuklarına kızıyorsunuz, neden?
Kızıyorum. O köyün menzilin ismine yazık değil mi? Tertemiz bir köy adıydı. Köyümüzün adı niçin ihaleyle, rüşvetle, şununla bununla anılsın?
İnsan üzülmez mi? Neticede dedem babam orada yatıyor. İnsan üzülmez mi? Keşke yapmasalar. Her şey geçici. Dünya benim olsa ne olacak? En önemlisi insanın şerefiyle, namusuyla yaşamasıdır. Nedir yani? Bir saatimi, buradaki huzurumu bile 100 milyon kere menzile değişmem. Alnımız açıktır. Kimse gelip de şunu verdim sana, şu parayı verdim, şunu yaptım diyemez elhamdülillah. Biz meydandayız, huzurlu geziyoruz.
Özellikle Özal döneminde etkinliğiniz vardı. Size iş bağlamanız için öneri gelmedi mi?
Kesinlikle geldiler ama ne zaman geldiler? Sağlık Bakanlığı zamanında yeni geldiler. Dedim ki yanlış kapıyı çaldınız, burası değil. Son zamanlarda hem de benim eski bakan arkadaşlarım, Özal döneminden arkadaşlarım geldiler. Yanlış geldiniz dedim. Bizim burası değildir, gidin öbür tarafa.
İhale bağlamak için mi?
Artık bilmiyorum. Şimdi Ramazan'dır. Tam kötü zamanda geldin. Gülüyor.
Şimdi bir menzil köyü, bir de sizin bulunduğunuz Buhara köyü var. İki menzilci grubun birbirinden ne farkı var?
Benim farkım tasavvuftur. Onlarınki cemaattir. Cemaat nedir? Tasavvuf nedir? Tasavvuf kalple ilgilidir. Milletin cebine, malına gözünü dikmiyor. Milletin kalbiyle meşgul, ibadetiyle. Cemaat olduğu zaman illaki vakfı olacak. Paraya dayalıdır cemaat. Yani bunu ayırmak lazım, ikisini ayırmak lazım. Bugün diğer cemaatler de var. Hepsinin mutlaka vakfı, televizyonu, dergisi, takımı olacak, oteli olacak. Çünkü başka türlü cemaat yürümez ki. Binlerce insanı barındıracaklar. Bölgeleri var, vakıfları var, köyleri var. Bunlar paraya dayalıdır. Birisi geldi mi, zengin midir, değil midir? Acaba ne verir diye ona bakarlar. Gerçek budur yani. Dün FETÖ ümmetten milyon milyon para topluyordu. O cemaattir. Tasavvuf ayrıdır ve ne malla ne mülkle ilgilenir.
Amcanızın başında olduğu menzili şimdi nasıl görüyorsunuz?
Ben farklı görüyorum. Şu an onlar da cemaattir ve tamamen işi ticarete döktüler. Ben söylemiyorum bunu, halk söylüyor. Kimsenin günahını almayayım.
Babanızın adını kullanarak yapıyorlar değil mi?
Allah ıslah etsin, menzili kullanıyorlar. Kim ne derse desin, menzil bir markadır. İsmi yine yeter oraya. Amcam olmasa da menzil olduğu sürece o kalabalık yine orada olacak. Türbeye ziyarete gidecekler. Tabii amcam da dur dese diyebilir yani. Sonuçta babalarıdır, büyükleridir. Aslında menzili de gidip görün Saygı Bey. Kendiniz görseniz farkı da görürsünüz en azından. Ben daha fazla konuşup da hedef olmak istemiyorum.
Burada yaşantınız nasıl, günleriniz nasıl geçiyor?
Burada iyiyiz. 3000 dönüm arazimiz var. Burayı bir iş adamı almıştı. 70 yaşındaydı. Gazete ilanından da ben aldım. Kendime böyle bir yer arıyordum zaten. Çöldü ama güzeldi, beğendim. Kendi imkanımıza göre yaptık.
Burada 30-40 tane talebem var. Onlara ders veriyorum. Camiye gidiyoruz, namazımızı kılıyoruz, ibadetimizi yapıyoruz. Vakit olursa bahçeyle, tarlalarla ilgileniyorum. 400 civarında koyunum, 60 ineğim var, çobanlarımız var. İşçilerimizin hepsi maaşlı ve sigortalı. Asgari ücretle çalışıyorlar. Köyde de emekli 2-3 kişi var. Ev verdim, onlara ihtiyardırlar. Köyde 100 kişi var. Cumartesi, pazar buralar çok kalabalık oluyor. Herkes geliyor. Bazen cami doluyor, yer kalmıyor. Vatandaş sizden ne talep ediyor?
Dua istiyor. Başka bir şey yok. Bizden kimsenin bir talebi yok. İş taleplerine cevap vermiyoruz. Biz o işlere ne karışıyoruz ne de cevap veriyoruz.
Turgut Paşa'nın evinde generallere dedim ki, FETÖ'ye bakışınız nasıl? Onlar da önceleri kuvvetliydi.
Tabii, gaye Allah olmazsa bu işin sonu boştur. Dünya menfaati oldu mu o kısa dönemde biter. Allah olması lazım. Çünkü dünya olduğu zaman hiçbir zaman bir yere gitmezler. Menfaat olduğu zaman hiçbir şey olmaz. Menfaat bitince dostluk da bitiyor. Tek dostluk Allah yolundaki olan baki dostluktur. Geri kalan dünya ticaretle, parayla, pulla. Para pul bitince her şey biter.
Laiklik konusuna sizin bakışınız nasıl?
Zaten Türkiye'nin her şeyi oturmuş. Bir gün emekli orgeneral Turgut Sünalp'in evindeydik. 10-15 generalin hepsi oradaydı. 7. kolordu, 6. kolordu komutanları da vardı. Tabii ben de içeriye girdim. Sünalp Nakşibendi tarikatından Feyzettin geldi dedi. Çok konuştuk onlarla. Dedim ki bakın beyler, Türkiye hiçbir zaman İran olamaz, korkmayın. Türkiye'ye şeriat da gelmez. Kesinlikle Erbakan'la şeriat gelmez, mümkün değildir. Başörtüsüyle şeriat gelmez. İran'da bugün bakıyorsun, ilkokuldan tutun üniversiteye kadar şeriat okutuyorlar. 81 ilin valisi nereden şeriatı bilecek? Valilerimiz oradan mı mezun? 1000'e yakın kaymakamımız, 20.000'e yakın savcı ve hakim şeriatı nereden bilecek? Hiç korkmayın. Bunu da kendi kafanızdan çıkarın. Çünkü bünyeniz yok, altyapınız da yok. Şeriat kiminle gelecek? Ben konuştukça o komutanlar çok rahatladı. Gerçek budur yani. Laik diye bizim ne zararımız olmuştur? Bir şikayetimiz yok şükür elhamdülillah. Daima serbest piyasa yanlısıyız. Ekonomiye, siyasete, ticarete, turizme, her şeye saygılıyız. Bu memleket bizimdir. Ne kadar yükselirse bizim için şereftir. Başka gidecek bir yerimiz var mı? Yok. Madem ki yoksa mecburuz biz devletimize sahip çıkacağız. Her şeyini kabulleneceğiz.
Atatürk keşke şimdi olsaydı. Atatürk'e kurban olsalardı. Siyasi amacınız var mı?
Hiçbir zaman siyasi amacım olmadı, olmayacak da inşallah. Kendi hanımıma dedim, kızım kimi isterse ona veririm diye. Bizde bir hürriyet var.
Atatürk'le ilgili tavrınız?
Atatürk keşke şimdi olsaydı. Bir ara neredeyse hepimizin başını keseceklerdi. Hakiki Atatürkçü kalmadı ki. Atatürk Balıkesir'de minbere çıktı, hutbe okumadı mı? İmam Hatip liselerini o açmadı mı? Kaç tanesi imam olmadı mı? Cumhurbaşkanlarımız niye imam olmuyor? Okumuyorlar da ondan. Atatürk'e kurban olsunlar. Cumhurbaşkanımız da çıksın hutbe okusun. Hiçbiri Atatürk gibi olmuyor. Onun yeri ayrıdır. Her zaman söylüyorum. Şimdi Atatürk gelse eminim hepinizi kesecek. Hiçbiriniz yolunda değilsiniz. Atatürk hiçbir zaman aslında dine karşı değildi. Biz kendi kendimize bunu bu hale getirdik. Devamlı Atatürk dine karşıydı, dine karşıdır denildi. Atatürk demiştir ki, tasavvufu tekke ve zaviyeleri kapatmakla iyi yapmadık, geri getirmemiz lazımdır. Bunu Ecevit'e sordum, evet doğrudur dedi. Ben de geri getirelim dedim. Bir kere karar verilmiş, Türkiye'nin mozaiğidir bu tasavvuf dedi. Bazıları Atatürk'ün arkasına saklanıp din düşmanlığı yapıyorlar, yazık değil mi? Yazık, o da doğru değil. Her şeyin ortası güzeldir. Ne fazla aşırı, ne fazla da geri. Her şeyin ortası güzeldir, hayrına olsa da. Müslümansan ne aşırı olacaksın, komünist olsan da güzel komünist olacaksın. Önemli olan bu.
Sizin vakfınız, okullarınız yok. Siz nasıl büyüyorsunuz?
Ben vakıfmış, şuymuş, buymuş hiç karışmam. Bu işlere girmedim. Herkesin işi ayrıdır. Benim işim de tasavvuf. Ne işim var okula karışacağım? Benim ne işim olacak dershane açayım, hastane açacağım? Herkes işini yapsa bugün bu hale gelinmezdi.
Ya siyasilerle ilişkiniz?
Ben kimsenin ayağına gitmem ama kapımız da herkese açıktır. Kim gelirse soframızı, yemeğimizi yer, çayımızı içiririz. Allah selamet versin, herkesi misafir ederiz.
Diktatörlüğü, komünistliği çok inceledi. Camiyi kendi imkanlarınızla mı yaptırdınız?
Kendi imkanlarımla yaptırdım ama birisi gelse yardım ederse yardımı da reddetmem. Cami inşaatına 2003 yılında başladım. Param olsaydı bir senede bitirirdim ama ancak 16 senede yapabildim. Param oldukça yaptım. Cemaat olsam yapımı bir sene bile sürmezdi.
Köyünüzden bakınca Türkiye nasıl görünüyor?
O biraz siyasete giriyor. Türkiye iyi olacak. 1980 öncesiyle mukayese etmem mümkün değil. Ben dünyayı çok gezdim. Dağılmadan önce ne kadar komünist ülke varsa hepsini gezdim. Komünistlik, diktatörlük nedir diye o zaman çok merak ediyordum. Çok inceledim. Okumak ayrıdır. Örneğin Moskova'da bir ay kaldım. Romanya, Macaristan, Doğu Almanya, Bulgaristan'da kaldım. Daha aklınıza neresi gelirse. Hakikaten Türkiye başka bir şey. Bence burası güzel bir kamp. İçinde rahat dolaşım yapıyoruz o kadar. Türkiye'de bir zaman demokrasinin kokusu bile yoktu. Şimdi biraz kokusu var. Geldi, gelecek, geliyor.
Özal'a yakın olduğunuza göre ilginç anılarınız da vardır.
Turgut Özal iyi bir insandı, ileri görüşlüydü. Türkiye Özal'la gözünü açtı. Süleyman Demirel de çok sevdiğim, her gün beraber olduğum biriydi. Sohbeti hoştu. Güniz sokaktaki evine gider gelirdik, şakalaşıyorduk çok. 1980 darbesinden sonra götürüldüğü Zincirbozan'dan gelmişti. Eve geçmiş olsuna gittim. Tamam dedi, bırak siyaseti de baban ne yapmış? Gökçeada'ya mecburi ikamete tabi tutuldu. Bunlara zeval olmaz, bunlar gidecek dedi. O zamanki politikacılar da çok başkaydı.
1979'da Süleyman Demirel başbakan. Ankara çok soğuk. Fuel oil yok ki yakalım da ev ısınsın. Başbakanlık binasına devlet bakanı Ekrem Ceyhun'un yanına gittim. Katalitik sobayı yakmış, onunla ısınmaya çalışıyor. O da soğuktan nezle olmuş. Beyaz bir mendille devamlı burnunu siliyor. Oradan Demirel'in yanına gittim. Beni kapıda karşıladı. Babana, yani Şeyh Muhammed Raşit Erol'a çok çok çok selam söyle. Bize dua etsin. Bizim işimiz çok zor dedi. Ben siyasetçileri ziyaret ederdim. Elhamdülillah hiçbir zaman babamın cemaatine, tasavvufuna hiçbirinin siyasetini karıştırmadık. Mesela Pursaklar'da iftar yemeği veriyordum. Bütün partileri ayrım yapmadan çağırıyordum. Hepsini topluyordum.
Peki seçimlerde hangi partiyi destekliyordunuz?
Hayır hiçbirine. Erbakan bir iki kere geldi, babam biz siyasete karışmıyoruz dedi. Hatta Erbakan benim milletvekili olmamı istedi. Babam hayır benim oğlum o işleri bilmez deyip konuyu kapattı. Milletvekili olmak benim için çok kolay ama hiçbir zaman elhamdülillah tevessül etmedik. Yakınımızı akrabamızı da hiç kimsemizi siyasete sokmadık. Kimseye liste de götürmedik, kimseyi de önermedik. Şimdi de öyleyim ben. Ama menzil amcamın orası öyle mi? Bilmiyorum artık.
İki öğün çorba, altı küçük ekmek. Feyzettin Erol'la sohbetimizi öğrencileri de dinliyordu. O konuştukça yere kapaklanmış vaziyette oturan gençler başlarını sallıyor, onun sözlerini onaylıyorlardı. Odadan uzayıp giden tarlalara baktık. Geçen yıl 1000 tondan fazla soğanın elinde kaldığını anlatıyor, tarlaları eliyle işaret ediyor. Bu sene 100 dönüm patates, 1500 dönüm mısır ektim. İnşallah bu yıl bir aksilik çıkmaz diyor. Karşıdaki büyük bir binayı gösteriyor. Oraya buğday koyduklarını, onu öğütüp gelen ziyaretçiler için ekmek yaptırdığını söylüyor. Feyzettin Erol küçüklüğünde çakmak taşından kitap satışına kadar değişik işlerle de uğraşmış. 7 çocuğu olan Erol köyünde yalnız çiftçilikle hayvancılıkla uğraşmıyor. Yurt dışına da açılmış. Fil dişi sahilinde beton fabrikası var. Fil dişi sahilinden bir bakana eşlik etmek üzere Türkiye'ye gelen kişi Müslüman olmuş. Buraya gelen kimse aç kalmıyor. Bittikçe yeniden pişirilen bulgur çorbası var. Sabah ve ikindi vakti çorbanın yanı sıra küçük tam buğday ekmekler veriliyor. Gelenler şifalıdır diye çorbayı da ekmeği de büyük bir iştahla yiyor. Caminin dışında ise başka bir hayat var. Market, lokanta, pastane, hediyelik eşya satılan dükkanların hepsi Feyzettin Erol'un. Hepsinin adı da Buhara. Yiyecek satılan yerlerde asılan tabelalarda şifa olsun yazıyor. Bu yazı derdine şifa arayanların daha çok alışveriş yapmalarına, yeme içmelerine neden oluyor. Misafir az olduğu için gelen herkese lokantada iftarlık veriliyor, çaylar içiliyor. Başında takkesi olan sivil polis görev başında.
Orada devletin görevlendirdiği sivil polis olduğu kadar Feyzettin Erol'a gönülden bağlı olan çok sayıda gönüllü koruma da var. Bunu hemen fark ediyorsunuz. Sivil polisin başındaki takke dikkatimi çekiyor. Ama sonradan öğreniyorum ki kendisini gizlemek sanki oraya gelen bir ziyaretçi gibi hareket edip bilgi toplamak için takke takıyor. Köyün her tarafında güvenlik kameraları var. Kim geliyor, kim gidiyor, kim nerede ne yapıyor hepsi takip altında. Gelip de orada istediğin kadar kalma diye bir şey yok. Gelen kişinin en fazla 3 gün kalmasına izin veriliyor. Bu süre dolunca dikkatli görevler onları bir kenara çekip gitmeleri gerektiğini söylüyor. Bazılarının kimliklerini alıp kişi hakkında emniyetin de yardımıyla bilgi topluyorlar. Konuştuğum bir görevli sızmalara karşı dikkatli davranıyoruz diyor. Daha önce aynı yerde 24 saat jandarma bulunuyordu. Jandarma bölgesi olmasına rağmen şimdi polis görevi yapıyor. Feyzettin Erol cipine binerken önünde arkasında duran öğrencilere bir yanlış yapmamak için dikkat ediyorlar. Feyzettin Erol'la birlikte Sakarya Nehri üzerinde kurduğu şelaleye gidiyoruz. Yanında özel misafirler için konuk evi yaptırmış. Bahçede çeşit çeşit meyve sebze var. Et pişirmek için ocaklar yapılmış. 4. ayrımın sonu. Sayfa 54.